Ayrım 23, sayfa 231. Ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi. Binaların önüne yamalar halinde yapılan çim bloklar sökülüp atılacak. Ana yolun iki yanı hendek krizması yaptırılacak. Sonbaharda kesinlikle ağaçlanacak. Ağaçların her biri için koruma kafesleri yapılacaktır. Her binanın önüne en az 4 ağaç dikilecek, ağaçlar bu binada oturanların yönetimine verilecek. Bakımından, yetiştirilmesinden onlar sorumlu olacak. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 169. Enstitünün hemen arkasında başlayan Eskişehir yoluna doğru ulana ulana giden tepeler vardı. Kumlu, kireçli topraklardı. Bir tek ağaç yoktu. Bütün bu topraklar okul adına kamulaştırılmıştı. İleride her köşesi elimizden geçecek, işlenip yeşertilecek, çeşitli yapılarla doldurulacaktı. Tepeler orman olacaktı. Binanın önü düzeltilince tarım öğretmenimiz ipi çekti, bazı yerleri işaretledik. Buralara her öğrenci ikişer çukur kazacak, ağaç dikeceğiz. İleride bu ağaçlar sizin olacak. Herkes kendi ağacını sulayıp büyütecek dedi. 18 yıl sonra 1956'da çiftelere gitmiştim. Büyük binanın önünde akasyalarımı görünce gözyaşlarımı tutamadım. Ellerimle kalın gövdelerini okşadım. Uzun süre yanlarından ayrılamadım. Dipnot: Talip Apaydın, Köy Enstitüsü Yılları. Talip Apaydın'ın anlattığı gibi başladı her şey. Yalnız yapıların önü, yalnız bağ bahçe değil, genel bir ağaçlandırma ve çevre düzenlemeye ilk günden başlanmıştı. Orada çevre boz tepelere, uzak köylere kadar uzanıyordu. Bir çevrecilik dersi yoktu enstitülerde ama kurumun ilk gününde başlayan, derslere ve yaşama yansıyan bir çevre politikası ve özeni olduğu, bundan ödün verilmeyeceği herkesçe biliniyordu. Kuruluş günlerinde ilk yapılanlar çevrenin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak, bataklıkları kurutmak, oraları ağaçlarla, bahçe ve bağlarla, çiçeklerle donatmak oldu. Dipnot: B. Özgen, Köy Enstitülerinde Uygulanan Eğitim, Öğretim İlke ve Yöntemleri, sayfa 144. Çevre düzenlemesi Tonguç'un çok üstüne durduğu konulardan biriydi. Toprağı işleyip düzene sokma, ağaçlandırma, çiçeklendirme üstüne genelgeler çıkarıyor, müdürlere mektup yazıyor, haber gönderiyordu. En temel gereksinmeler arasında bile bu alanı gözden kaçırmıyor, böyle bir düzenleme için gerekeni istiyordu. Nerede ne yapılmakta olduğunu bildiğinden Ankara'ya gelenlere soruyordu. ''Kepirtepe'nin kavak işi ne oldu? Aksu'da öğretmen evlerine giden yol ağaçlandı mı? Perga'dan getirilip enstitünün bahçesine koyulan lahdin çevresi düzenlenip çiçeklendi mi?'' ve benzerleri. Özellikle ağaçlandırma enstitülerin amaçlarından biriydi. Böyle bir düzenleme olmadan yapılanlar anlam kazanmazdı. Kuruluş yerleri boş ve verimsiz topraklardan seçilirken yapılacak öncelikli işlerden birinin oraları işleyip ağaçlandırmak olduğu biliniyordu. Daha çadırlarda yaşarken bile ayrıntı gibi görünen böyle bir düzene, güzelliğe, ağaç ve çiçeğe önemli yer verilmişti. Öğrencilerin bu yönde bilinç ve alışkanlık kazanmasına ilk günlerden başlanıyordu. Konuşup tartışılarak, açıklamalar yapılarak konuyla ilgili kararlar alınıyor, çevre birlikte düzenleniyor, birlikte özen gösteriliyordu. Tonguç denetleme gezilerinden birinden döndüğünde ivedi olarak yazıyor Pulur Köy Enstitüsü Müdürüne. Kardeşim Aydın Arıkök diye başlayan mektubunda, orada görüp beğendiği beğenmediği birçok konuyu açıkladıktan sonra şunları söylüyor. Binaların önüne yamalar halinde yapılan çim bloklar sökülüp atılacak. Ana yolun iki yanı hendek krizması yaptırılarak sonbaharda kesinlikle ağaçlandırılacak. Ağaçların her biri için koruma kafesleri yapılacak. Her yapının önüne en az 4 ağaç dikilerek buralarda oturanların yönetimine verilecek. Bakımdan onlar sorumlu olacak. Yapıların ufak tefek bütün eksikleri tamamlanacak. Kapıların, pencerelerin çarpıklıkları sürekli düzeltilecek. Enstitüden enstitüye fidanlar gelip gidiyor, devlet fidanlıkları onlara fidan yetiştirmekte güçlük çekiyordu. Kimi enstitü fidanlarını kendi yetiştiriyor, devlet fidanlıklarına, köylere, köy okullarına da gönderiyordu. Köy Enstitüleri dergisinin enstitü haberleri bölümünde sürekli olarak ne kadar ağaç dikildiği, nerelerin yeşillenip çiçeklendiği ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bu bilgilerin 15 günde bir bakanlığa giden raporlardan dergiye haber olarak gönderildiği anlaşılıyor. Örneğin Antalya Aksu 1945 yılı Şubat ayı çalışmaları haberinde tarım ve ağaçlandırma işleriyle ilgili şunlar yer alıyor. Dipnot: Köy Enstitüleri Dergisi sayı 1. 380 kavak fidanı dikildi. 450 zeytin dikildi. 180 çam dikildi. 137 armut dikildi. Kayseri Pazar Ören haberlerinde de enstitü çiftliğinin bataklıklarına 40 bin kavak, 5 bin söğüt, enstitü parkına 200 akasya, 100 çeşitli ağaç dikildiği, 5 dekarlık toprağın orman tohumluk fidanlığı yapıldığı bildiriliyor. Enstitülerde yapılan ağaçlandırma çalışmaları öylesine tuttu ve gelişti ki, kuruluşta seçilen bataklıklar ve kıraç topraklar kısa sürede ormana ağaca kesti. Bir süre sonra köy okulları ve köyler de benzer duruma geldi. Bugün bile Anadolu'nun bir yerinden geçerken uzaktan görünen kimi yeşilliklerin, köy enstitülerinin ya da o dönemden kalma bir köy okulunun bahçesi, ormanı olduğu görülür. Çoktan kapatılmış olan bu kurumlardaki binlerce ağacı dikenlerin, diktirenlerin birçoğu şimdi hayatta değiller kuşkusuz. Ama elleriyle su taşıyarak, kazmalarıyla çukur kazarak kurdukları yeşil ormanlar, gittikçe ağaçsızlaşan ülkemizin 20 kesiminde o dönemin simgesi gibi direnmekte ve kocamaktadırlar. Tonguç kapatılmasından 14 yıl sonra Sabahattin Eyüboğlu ve iki yabancı konukla ilk kez Hasanoğlu'na gittiğinde onu çok duygulandıran ve ilgisini çeken şeylerden biri şaşılacak kadar büyüyen ağaçların çokluğu olmuştur. Tarım İşletme Ekonomisi ve Kooperatifçilik Bilgisi Dersi. 4272 sayılı yasanın 62. maddesine göre köy enstitülerinde ve köy okullarındaki öğretmen, eğitmen ve öğrencilerin ve köy halkının gereksinimleri göz önünde tutularak ana statüsü Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve bakanlığın gözetimi altında işletilen birer köy enstitüsü ya da köy okulu tüketim ya da üretim kooperatifi kurulabilir. Yasada bir kooperatifler birliği kurabileceklerine dair hüküm vardır. Köy enstitülerinin hepsinde birer kooperatif kurulmuştur. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü, sayfa 343. Kentlerden uzak yerlerde açılan bu kurumlarda öğretmen ve öğrencilerin, öğretmen ailelerinin kimi gereksinmelerini karşılayabilmek için kooperatif öncelikle açılan birimlerden biri oldu. Ancak enstitü kooperatifleri öteki okullardaki gibi küçük dolaplar değildi. Ayrıca zirai işletme ekonomisi ve kooperatifçilik dersi vardı programda. Kooperatifçiliğin bir ders olarak ilk kez bu kurumlarda yer alması elbet bir rastlantı değildi. Gerek enstitü içinde gerek burayı bitirenler köylere dağıldığında önemli işlevi olacaktı bu bilgi ve deneyimlerin. Zirai işletme ekonomisi ve kooperatifçilik enstitülerin son sınıf dersleri arasında yer alıyordu. Hemen her enstitü kooperatifini ilk yılda kurmaya başlayınca kimi enstitüde kooperatifçilik dersi de veriliyordu. Bu konuda deneyimli bir öğretmen ya da müdür yardımcısının öğretmen ve öğrencilerle birlikte enstitü kooperatiflerini kısa sürede kurup kendini yönetecek durumuna geçirdiği görülüyor. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve çevre köylerinin günlük çeşitli gereksinmeleri karşılanabiliyordu. Döner sermaye işbirliği ile daha da büyüyerek büyük alım-satım işleri yapmaya girişiyordu. Özellikle enstitü ürünlerinin gereksinim fazlasının elden çıkarılması kooperatifler yoluyla yapılıyordu. Ürünler öğretmen ailelerince ve çevre köylerce kapışılırdı. Gerçeklerden yola çıkılarak gereksinmelerin karşılanması amaçlanarak kurulan enstitü kooperatifleri her yönüyle büyük bir boşluğu dolduruyor, bölgenin ve enstitünün olanakları ve gereksinmelerine uygun olarak gittikçe gelişiyordu. Akçadağ, Pazarören ve benzeri enstitülerde köylüler kooperatife ortak edilmişti. Yönetiminde ve işletilmesinde doğrudan öğrencilerin sorumluluk aldığı bu birimler, 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı yokluk ve kıtlık karşısında gerek enstitüler gerekse çevre köyler için büyük bir olanaktı. Örneğin köylüler kentlerde bulamadıkları ya da ederini yüksek buldukları kimi maddeleri enstitü kooperatifinden ucuza alıp işlerini görüyorlardı. Enstitüde üretilen ürünler bu yolla köylüye çok ucuza veriliyordu. Dipnot B. Özgen, Köy Enstitülerinde Uygulanan Eğitim, Öğretim, İlke ve Yöntemleri, sayfa 2. Yönetiminde öğretmen, öğrenci ve halk üçlüsünün bulunduğu bu birimler, enstitü bölgesindeki okulların araç gereksinimini, köylünün tek başına edinemediği temel maddeleri ve tarım araçlarını sağlıyor, köylünün ürününü pazarlamada yardımcı oluyordu. Akçadağ ve Pazarören örneklerinde olduğu gibi. Dipnot, Profesör Cevat Geray, Eğitim Mücadelesi Dergisi, sayı 1, sayfa 99. Tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla her enstitü bu konuda kendi yaratıcılığını göstererek ilginç uygulamalara girişiyordu. Örneğin Eskişehir Çifteler'de müdür yardımcısı Zeki Genç Osman, öğretmen ve öğrencileri örgütleyerek uyguladığı ilginç yöntemle enstitü kooperatifini Eskişehir tüccarlarıyla yarışacak duruma getirmişti. Bunun için bulduğu yöntemlerden biri şöyleydi. Öğrenciler ana babalarından gelen ya da tatillerde çalışıp kazandıkları ya da enstitünün verdiği harçlığı küme öğretmenlerine yatırıp istediklerinde alırlardı. Kooperatif yönetimi bu paraların öğretmende değil kooperatifte saklanmasını, isteyenin istediği zaman alabilmesini sağlayacak bir yöntem buldu. Yalnız öğrencilerin değil, öğretmenlerden de isteyenin kooperatifte para saklayabileceğini düşündü. Bu yeni yöntem enstitü toplantısında herkese duyuruldu. Gündelik harcamak için öğretmende ya da cebinizde duran paranızı kooperatife verirseniz, kooperatifin büyük bir döneri olacak ve paranız sürekli kâra geçecek. Bunun yerine size fiş vereceğiz. Fişlerinizi para yerine kullanabileceksiniz. Eskişehir'de kimi kitap ve kırtasiye dükkanında ve çevre köylerde para yerine kullanabileceksiniz dendi. Bu duyuruyu öğrenciler çok ilginç buldu. Harcama paralarını herkes kooperatife yatırmaya, düzenlenen fişlerden almaya başladı. Fişleriyle kooperatiften, Eskişehir tüccarından ve köy bakkalından öteberi almak öğrencilerin hoşuna bile gidiyordu. Böylece hem kooperatifin döneri kârı artıyor, öğrenci de para saklama kaygısından kurtuluyor, para çekmek için belli zamanları beklemek zorunda kalmıyordu. Zirai İşletme Ekonomisi ve Kooperatifçilik Bilgisi dersi 5. sınıf programında yer alan bir dersti. Bu dersin öğretmenleri Yüksek Köy Enstitüsü'nün Zirai İşletme Ekonomisi bölümünde yetişiyordu. Onlar enstitülere atanınca ya da staj döneminde gittiklerinde bu dersleri etkin ve yararlı biçimde verdiler. Haftada bir saat olan bu dersin amaçları köy enstitüleri öğretim programında şöyle saptanıyor. Öğrencilere köy ekonomik yaşamının, ülkenin genel ekonomik yaşamı içindeki yerini ve özel yapısını tanıtmak, onları tarım işletme ekonomisine konu olan bilgilerle donatarak bu alanlarda yaratıcı çalışmalar yapabilecek duruma getirmek, kooperatifleri kuracak, işletebilecek ve bu yönden köylülere rehberlik edebilecek bilgiler kazandırmak. Konular şu alanları kapsıyor. Genel ekonomi konuları, uygulamalı ekonomi konuları, tarım işletmesi ekonomisi konuları, kooperatif ekonomisi konuları, tarım ekonomisi politikasının esasları ve benzerleri. Sayfa 145. Görüldüğü gibi ne o zaman ne de bugün bu yaşamsal ekonomi bilgileri orta ve meslek eğitimi veren programların konusu olmuş değildir. Son sınıf öğrencileri için 46 ders saati olan gerek genel ekonomi gerekse tarım ekonomisi konusunda bilgi ve bilinç kazandırıcı bu derslerde yukarıda da yer aldığı gibi Yüksek Köy Enstitüsü Zirai İşletme Ekonomisi bölümü çıkışları atanınca verimli sonuçlara ulaşılmıştı. Derslerin işlenişinde kooperatifçiliğin kuramsal olarak özellikle tarım ekonomisi ve politikası içindeki yeri belirtiliyor, köylerin bu yolla canlanıp kalkınacağına parmak basılıyordu. Konular toplum bilim dersleriyle ilgi kurularak işleniyor, kooperatifin gerekliliği, işlevi, yararları, çeşitleri, okul kooperatifleri, yönetmelikler, yasalar açıklanıyor, çevredeki kooperatifler inceleniyordu. Kooperatifçiliğin kuramsal bilgileri öğreniliyordu. Bu ders konuları işlenip tartışılırken konu ister istemez bir tarım ülkesi olan yurdumuzun ve köylerimizin sorunlarına gelip dayanıyor, öğrenciler bu konuları irdelemeye istekle girişiyordu. Aksu'da biz son sınıf öğrencisiyken staja gelen Yüksek Köy Enstitüsü Zirai İşletme Ekonomisi bölümü öğrencisi Fevzi ve Ziya Özden kardeşler böyle bir yöntemle ders yaparak bizi kısa sürede etkilemiş, bu alanda yetişmemizi sağlamıştı. Yalnız derse değil, ders dışında da ekonomi, tarım ekonomisi, tarım politikası gibi konular konuşulmaya, tartışılmaya başlanmıştı. Yüksek Köy Enstitüsü'ne gittiğimizde çoğumuz öncelikle bu bölümü seçmeyi düşünmüştük. Enstitülerin çevreye getirdiği modern yaşam biçimini görüp benimseyen köylülerin gereksinimleri artmaktaydı. Üstelik yeni ilkeler doğrultusunda canlanacak köylere kooperatifleşme bilincinin girmesi gerekiyordu. Her enstitüde açılan kooperatifler daha öğrenciler köylere dağılmadan örnek alınmış, birçok köyde kooperatifçilik başlamıştı. Böylece kimi gelişmiş bölgelerin dışındaki köylerde enstitü kooperatifçiliği bu işin ilk uygulandığı yerler olarak görülüyor. Dipnot F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 20. Enstitü kooperatifleri ve onu örnek alarak kurulan köy kooperatifleri, zamanla her enstitü kesimine giren köylerin gereksinimini karşılamayı üstlendi. Köylüleri de ortak yaparak kitap, defter, ilaç ve benzeri sanayi ürünleri tek elden sağlanmaya başlandı. Ayrıca kooperatife bağlı donatım sandığı yoluyla ortaklarını teker teker ya da topluca donatacak üretim araçlarını sağlama çabasına girişler. Böylece toplumsallaşmanın örgütsel boyutu oluşmakta, insanlar arasındaki toplumsal, siyasal ve ekonomik dayanışma ruhu gelişmekteydi. Dipnot, F. Esendal, Üretim İçinde Demokratik Eğitimden Dönüşen Hikayesi, Yalnız Kalanlar, sayfa 7. 2. Teknik Sanatlar, Ders ve Çalışmaları. Motor ve makine kullanmayı köy okulunun oyuncağı yapmaktan başlayarak köy enstitülerinde teknik eğitimin ilkelerini kökleştirmek gerekir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 573. Sözlerini sürdürüyor. köy halkının ekonomik ve sosyal yaşam yönünden yüzyılın koşullarına ve gereklerine göre yetiştirilmesi deyince, makine ve motor devrinde bulunduğumuzu, ancak devrin insanı olduğumuz ölçüde var olacağımızı akıldan çıkarmamak gerekir. Tonguç'un iş eğitimi görüşü ve köyde eğitim amacında, tekniğin yeri bu kadar açık seçikken nedense kimileri bunu göz ardı ederek enstitü işlerini teknik dışı çabalar olarak gördüler. Oysa onun gerçek yaşamın işleri içinde eğitim görüşü elbet çağdaş tekniğe dayanacaktı. Gelişmenin yollarını döşeyecek olan bu anlamdaki iş eğitimini önceki bölümlerde tartışmıştık. O yıllarda gerek savaş gerek ekonomik durum nedeniyle motora, makineye geçmek, bu araçları bulmak, bol bol kullanabilmek kolay değildi. Hele genel eğitim içinde böyle araçlar kullanma ve teknik öğretme alışkanlığı bizde hiç yoktu. Buna karşın programının dörtte biri teknik ders ve çalışmaları içeren bu kurumlarda yaşamın ve öğretimin vazgeçilmez bir parçası oluyordu teknik ve makine. Enstitü öğrencileri için heyecan veriydi o ilk oyuncaklar. Yörelerinde teknolojiden, tekerlekten uzak yaşayan köylü öğrencilerin enstitüye geldiklerinde bisiklet, motosiklet, dikiş makinesi, dizel motoru, cip, kamyon ve çeşitli modern tarım araçlarını tanıma, iş içinde öğrenme ve kullanma olanağı bulması gerçek bir eğitim devrimiydi. Yalnız köylü çocuklar için değil, tekniğin genel eğitim içinde yer alması, okula girmesiydi önemli olan. Yalnız öğrenciler değil, enstitü yönetici ve öğretmenlerinin de motorize olması isteniyordu. Eleman seçilirken bu nitelikte olanlar aranıyor, bilmeyenlere kısa sürede öğrenin deniyordu. Çifteler Köy Enstitüsü Müdür Yardımcısı Hamit Özmenek'in başından geçen olay bu konuda çarpıcı bir örnektir. Enstitü Müdürü Rauf İnan ondan motora atlayıp Seydi suyunda çalışan ekibi denetleyip gelmesini, gereksinmeleri varsa öğrenmesini istemişti. Özbenek hay hay direktörüm diyerek odadan hızla çıktı ama motosiklet kullanmayı bilmediğini müdüre söyleyemedi. Çünkü bu konu çok önceleri konuşulmuş, inan yardımcılarına bu tür araçları kullanmayı kısa sürede öğrenmelisiniz demişti. Özbenek zaman yitirmeden motor kullanan bir öğrenciyle birkaç alıştırma yaptı. Belki biraz denemişliği vardı önceden ama uzun yola asla çıkmamıştı. Bisiklete iyi bindiği için zorluk çekmeyeceğini düşünüyordu. Becerikliliğine güvenerek yola çıkmak istediğinde öğrencisi onu uyardı. Öğretmenim bunu yapmayın, motoru ben kullanıp sizi arkama alayım dedi ama Özbenek dinlemedi. Motoru atlayıp yola düştü. Giderken birkaç kez oraya buraya yalpaladı. Biraz acemilikten sonra Seydi suyuna kazasız belasız gidip dönerek müdürüne tekmil verdi. Bu açığını hafta sonu toplantısında anlattı, öğrencileri güldürdü, özendirdi. Müdür de orada öğrendi gerçeği. Özmenek o günden sonra üstüne düşerek kurumun en iyi motosiklet kullananları arasına girdi. Oradan Aksu Köy Enstitüsü'ne atandığında onun bu becerisi ilk ilgimizi çeken yanlarından biri olmuştu. Enstitüler büyüyüp iş alanları çoğaldıkça, üretim arttıkça günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası oluyordu teknik dersler ve çalışmalar. Bu alana büyük gereksinim duyuluyordu. Kuşkusuz o günün koşullarında ilkel ve eski yöntemleri kullanma zorunluluğu da vardı. Ama amaç teknikti, motor ve makineydi. Uygarlığın anahtarıydı bu alan. Programın teknik dersleri ve konuları seçilirken, düzenlenirken gereksinmelerden, köylere yönelik amaçtan yola çıkılıyordu. Gerçekçilik Tonguç'un vazgeçilmez ilkesiydi. Gerçekler yok sayılarak bir yere varılamayacağını iyi biliyordu. Örneğin yolu belli olmayan o günün köylerinde hayvan taşımacılığının yaşamsal önemi vardı. Ekim dikim işleri hala kara sabanla yapılıyordu. Köylüler binek ve yük taşımak için kullandıkları hayvanlarını nallatmak, saban demiri onarımı yaptırmak için uzun yollar yürüyerek başka köye ya da kasabaya gitmek zorunda kalıyordu. Köylerin çoğunda bu işten anlayan bir kişi bile yoktu çünkü. Onlar pulluğa, başka bir araca kavuşsa bile bu araçların bozulan bir yerini onarmak, çıkan bir çivisini yerleştirmek ellerinden gelmiyordu. Programda yer alan teknik dersler ve konular sözü edilen bu gerçeklerin değişmesine yönelik olarak seçilmişti. Ayakları havada işe yaramaz dersler ve konular yerine köylünün ve enstitülerin öncelikli gereksinimleri programa alınmıştı. Daha ileriki yıllarda toplumdaki ve teknolojideki gelişmeye uygun olarak o günkü program değişip gelişecekti kuşkusuz. Enstitü programında niçin nalbantlık, motorculuk, kireççilik, tuğla ve kerpiç dökme, taş yontma, sıva ve harç karma gibi ders ve konuların yer aldığı gerçekleri bilmeyenlerin kafasını karıştırmıştı. Bu alanların teknikle bilimle ilgisi olmadığı sanılıyordu. Oysa programı yönlendiren etken ülkemiz köylerinin teknik yönden olan o günkü acı gerçekleriydi. Örneğin taşı bol, ağacı bol köylerde kireç ocağı yakmayı bilmiyorlar, kireci tanımıyorlar, kullanmıyorlardı. Önceki eğitim düzenlemelerinden sonuç alınamamasının nedenlerinden biri bu gerçekler yokmuş gibi davranmak, onları atlamak olmuştu. Genel eğitim programında teknik adına hiçbir şey yoktu. Köy okullarında bile yalnız bilgi ezberleme vardı. Oysa Tonguç yaşamın tüm işlerinin okula girmesinden, eğitim yoluyla öğretilmesinden yanaydı. Köy enstitüleri öğretim programında erkek öğrenciler için düzenlenmiş teknik ders ve çalışmaları gösteren 8 numaralı çizelgede şu dersler yer alıyordu. Dipnot, Köy Enstitüleri Öğretim Programı, sayfa 7. Tabloda birinci okuyacağım ders grupları, sonra sınıflar, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ve beşinci sınıf. 1. Demircilik. A. Sıcak ve soğuk demircilik. 8, 8, 6, 6. B. Nalbantlık. 0, 0, 3, 2. C. Motorculuk. 3, 3, 2, 2. Motor ve makine kullanma. 0, 0, 0 ve 0. Not, bu ders birinci sınıfta kız ve erkek öğrencilere ortak ve zorunludur. Toplam 11, 11, 11, 11. 2. Dülgerlik. A. Dülgerlik. 6, 6, 7, 7. B. Marangozluk. 3, 3, 2, 2. C. Duvarcılık. 2, 2, 2, 2. Toplam 11, 11, 11, 11. 3. Yapıcılık. A. Yapıcılık. 6, 6, 7, 7. B. Betonculuk. 3, 3, 2, 2. C. Dülgerlik. 2, 2, 2, 2. Toplam 11, 11, 11, 11. Bu ders ve çalışmaların amacı programda şöyle açıklanıyor. Öğrenciyi seçtiği sanatı ve işi, iş yaşamı içinde ve işin yöntemini kullanarak yapabilecek duruma getirme disiplini ve töresini kazandırmak. Bu yetkinliği kazanan öğrenciye teknolojideki değişiklikleri sürekli izleme alışkanlığı vermek. Enstitüde edindiği sanatı gittiği çevrenin özelliklerine, gereksinimine uygun olarak kullanarak halkı yararlandırmak. Yöntemle ilgili eğit bilimsel ve ekonomik açıklamalar, yapılan işlerin öğrencilere teknik resim yoluyla planlandırma, ölçekli çizimin ve okunmasının öğretilmesi, her sınıfta ve her sanat alanında kullanılan araçların iyice tanıtılması, öğretilmesi, kullanma yöntemleri, bakım onarım ve koruma alışkanlığının kazandırılması, kullanılan araçların ederi hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi, iş yaparken tutumlu olunması, teknik sanat dersleri ve çalışmalarının öğretmenle, usta öğretici ile birlikte ve onların denetimi altında yapılması. Her öğrencinin programda gösterilen derslerin hepsini yapmasına gerek olmadığı, teknik yönden benzer anlamdaki işlerden biri üzerinde çalışmasının yeterli olabileceğine dikkat çekilip, öğrencinin ilk sınıfta başladığı işe sonraki sınıfta devam edebilmesi, ancak iş tekniğine ait bilgi ve beceri kazanmasına dikkat edilmesi isteniyor. Öğrencilerin seçtiği sanatın her alandaki öğretici anlam taşıyan işlerinde çalışmasında o işi sağlam ve düzgün olarak gerekli zaman içinde bitirme alışkanlığı vermenin ilke edinilmesi, işin değerini düşünerek kötü ve ölçüye uygun olmayan nitelikteki araçları uygun duruma getirmeden kullanmak gibi kusurlara olanak tanınmaması isteniyor. Programda daha sonra her sınıfa ve derslere uygun konular sıralanıyor. Konular gerek enstitü işlerini, gerek gelecekte köylüye götürülecek yukarıda sözü edilen teknik gereksinmeleri içeriyor. Bu yönden olan sorunların ortadan kalkması, kolaylaşması milyonlarca köylü için yaşamsal önemdeydi. Basit teknik yenilikler onların yaşamlarını değiştirecek, kolaylaştıracaktı. O yıllarda değil traktör, pulluk bile çoğu köyde lüks olan bir tarım aracıydı. Öğretmen adayları bu işleri enstitülerde öğrenerek köylüye öğretecekler, okulda kuracakları işlikler de onlara yardımcı olacaklardı. Ülkenin ekonomisi gelişip işler, araçlar değişince programdaki ders ve konular da buna uygun olarak değişecekti. Demircilik, motorculuk gibi alanların işlikleri bu derslerin ve çalışmaların gereğine göre düzenlenmişti. Meslek okulu çıkışlı öğretmenler, usta öğreticiler ve benzeri elemanlar iş içinde öğrencilerle birlikte çalışıyordu. İşlik başkanı ve nöbetçi olan öğrenciler sorumlulukları paylaşıyor, enstitünün birçok aracı işliklerde yapılıyordu. Örslere vuruluyor, demir dövülüyordu. İlk günlerin teknik alan çalışmalarının bir başkası elektrik üretme uğraşısıydı. Kentlerden uzakta bulunan bu kurumların hiçbirinde elektrik yoktu doğal olarak. Kaldı ki birçok il ve çok sayıda ilçemiz de teknolojinin bu önemli gücünden yoksundu. Enstitüler için gerek aydınlanma gerekse hız kazanma yönünden bir temel gereksinmeydi elektrik. Tonguç yöneticileri durmadan sıkıştırıyor, ne yapıp edip elektrik işinin çözüm yolunu bulmalarını istiyordu. Ama o yıllarda bunu başarmak, santral kurmak, dinamoyu çalıştırmak, işin mühendisini, ustasını bulmak kolay değildi. Örneğin Alanya'da elektrik çalışmaları yapılırken ustanın bir nedenle tutuklanması ile bu ilçenin elektrik işi yıllarca geri kalmıştı. Enstitü müdürleri kendi başlarının çaresine baktılar. Fizik öğretmenlerini, motorculuk ve demircilik öğretmenlerini, ustalarını, işe yatkın öteki öğretmenleri ve öğrencileri toplayarak çalışmaya koyuldular. Her enstitü tüm güçlükleri yenerek kendi bölgesinin olanaklarına göre elektrik santrali kurdu. Enstitü ışığa kavuştuğu gün öğrenciler tekniğin, teknolojinin ne demeye geldiğini bir aydınlık sıçramasıyla anladılar. Işık ve hız onların kafasında ve gönlünde çakan bir şimşeğin yansımasıydı artık. Öğrencilerden, öğretmenlerden çıkan elektrik ustaları, uzmanları, çevrede aranan kişiler oluyordu. Kimi enstitünün deneyim kazanmış elektrik ekibi kardeş enstitüye giderek onlara yardım ederdi. Klasik okul öğrencilerinin bir telin ucunun küçük bir pile takılmasını görerek ya da tahtaya çizerek tanıyıp öğrenmeye çalıştıkları elektrik bilgileri ve becerilerini enstitü öğrencileri iş içinde deneyip yaparken öğreniyorlar, dahası derslerde, işlerde araç olarak kullanıyorlardı. Ülkenin büyük kesiminde elektrik yokken dağ başlarındaki köy enstitülerinin gökteki yıldızlarla yarışırcasına parlayabilmesinin anlamı büyüktü. Bu hızlı değişmeyi, kendi yağıyla kavrulan, işi ilke edinen, bilimi, tekniği iş içinde kullanan gerçekçi bir eğitim başarıyordu. Artık oralarda yaşam başkaydı. Teknikle, elektrikle her şey gittikçe kolaylaşıp iyileşiyordu. Öğrencilerin şiirleri, şarkıları, öyküleri, öykünmeleri bu kez elektriğe çevriliyor, onun olağanüstü aydınlığı ve gücü üstüne söyleniyor, okunuyor, tartışılıyordu. Kalemlere sarılıp şiirler, öyküler yazılıyordu. Kepirde Su ve Işık. Dipnot. Köy Enstitüleri Dergisi Sayı 1, Sayfa 121. Kepirtepe Köy Enstitüsü Öğrencisi İlyas Özcan'ın şiiri. Bir avuç insandık bildik huyunu. Kalbinde kan değil su akan kepir. Bağrında bulduğun serin suyunu. Hasretin tadıyla iç de kan kepir. Yeşille işledik, süsledik seni. Yine sende bulduk özlediğini. Işığın çiçekten bin demetini. Takın pırıl pırıl parla yan kepir. Her gece ışıklar konca gül sana. Suların çağlaya için nurlana. At gamı kasaveti artık bir yana. Coşkun seller gibi çağla yan kepir. Yapı işleri en önce başlamıştı. Enstitüler bir şantiye gibiydi. Programdaki teknik dersler arasında yapı işleri ve konuları önemli bir yer alıyordu. Başlangıçta çoğunun bir tek yapısı bile olmayan enstitülerin tüm birimleri öğretmen ve öğrenci emeğiyle bu derslerin konusu olarak ortaya çıktı. Önceki bölümlerde yer aldığı gibi bu derslerde ve çalışmalarda sorun yalnızca hazır araç gereçlerle yapılar yapmak değildi. Buna olanak da yoktu. Amaçlardan biri malzeme üretmekti. Tuğla dökmek, kireç yapmak, kerpiç ve taş kesmek ve benzeri işler gerekiyordu. Benzer zorunluluk köyler için de geçerliydi. Enstitü çıkışlı öğretmenler burada öğrendikleri becerileri köylüye öğreterek onların kimi geleneksel yapı tekniklerini geliştirmelerine, yenileri öğrenmelerine yardımcı olacaklardı. Programda tuğlacılık, kiremitçilik, taşçılık, duvarcılık, sıvacılık, betonculuk ve benzeri dersler bu nedenle yer alıyordu. Yapı Sanat Okulu çıkışlı yapı öğretmenleri, nitelikli yapı ustaları aranıp bulunuyordu. Öğrencilerin çoğunun bu işlere elleri yatkındı. Yapı dersleri ve çalışmaları içinde kısa sürede öğrenci, ustalar, çizimciler, kalfalar yetişiyordu. Bunlar işlerin ve sorumlulukların büyük bölümünü yükleniyordu. Yapıların yapımı çoğunlukla bir öğretmenin yönetimindeki sınıfın, ekibin sorumluluğuna veriliyordu. İnönü Aksu Köy Enstitüsü'nü gezerken yapı işlerinde çalışan çocuklardan birinin başına dikilip hayretle sordu. Bu köşeyi kim yaptı? Köşe tornadan çıkmış gibi düzgün ve dökme gibi duruyordu. Duvarı yapmakta olan öğrenci Hasan Tülüce, Eminoğlu, İnönü'ye hayretle baktı. Bu soruyu niçin sormuştu? Elinde malasıyla, askıda çekülüğüyle kendi yapıyordu o düzgün duvarı elbet. İnönü onu anladı, sevecenlikle baktı öğrencinin yüzüne. Çok güzel, çok güzel dedi. Yapı dersleri ve çalışmalarında yörenin geleneksel yapı teknikleri araştırılıp inceleniyor, onlardan yararlanma yolları tutuluyordu. Örneğin Horasan denilen eski yapı tekniği enstitülerde çok inceleme konusu edilmiş denenmiştir. İncelemelerin bir bölümü Köy Enstitüleri dergisinde yayımlanmıştır. Dülgerlik ve marangozluk teknik sanatlar ders ve çalışmalarının başka bir alanı olarak yer alır programda. Ağaç ve doğrama işleri marangozluk işliklerinde doğrama çalışmalarında yapılıyordu. Öteki alanlarda olduğu gibi marangoz öğretmenleri ve usta öğreticileri bu alanın yetkili ve sorumlusu olarak öğrencilerle birlikte iş içinde çalışarak hem kurumun gereksinimlerinin karşılanmasını hem de öğrencilerin bu alanda yetişmesini sağlıyordu. Enstitülerin yöresel özelliğine göre yapılan işlerle ilgili ustalar o yöreden bulunuyordu. Örneğin at arabası yapan enstitüler vardı. Çevrenin bu işte uzmanlaşmış ustaları enstitüye alınıp işini öğretmen ve öğrencilere öğretmesi sağlanıyor, yeteri kadar araba enstitü işliğinde yapılıyordu. Anadolu'nun eski bir yapı malzemesi olan kerpicin modernleştirilmesi için çalışmalar yapılıyordu. Yalnızca yapıların doğrama, kapı pencere işleri değil, onlarla birlikte enstitünün dolap, masa, bank, ders araçları ve benzeri eşyaları, örneğin köy öğretmenlerine verilen kitaplıklar bu işliklerde yapılıyordu. Öteki alanlarda olduğu gibi öğretmen ve öğrencilerden bu alanda çıkan yeteneklerle ağaç işlerinin ince sanatını yapanlar çoğalıyordu. Birçok enstitünün marangozluk işliğinde mandolin ve saz yapılıyordu. Bu nedenle hemen her öğrencinin bir mandolin sahibi olması sorun değildi. Aksu'da Aksekili Kamil Ünal önce kendine sonra arkadaşlarına birçok mandolin yapmıştı. Kimi yönetici ve öğretmenlerden işin felsefesini kavramayarak iş eğitimi ve teknik eğitim çalışmalarını bir sınıra kadar yapıp bundan sonrası olmuyor diyenler çıkıyordu ilk günlerde. Örneğin artezyen kuyusu açmak, uzaktan su getirmek, bir yapıyı hemen bitirmek gibi işler kimi öğretmen, yönetici ve öğrencinin gözünde büyüyordu. Bunların öğretmen ve öğrenci eliyle yapılamayacağını düşünenler oluyordu. Bu durumda Tonguç'un mektubu, haberi ya da kendi onlara yetişiyordu. İşin yapılamayacağı gibi kaygılara kapılmak yanlıştı. Enstitü öğrencilerinin, yönetici ve öğretmenlerinin büyük işler yüklendiği ve yaptığı biliniyordu. Yapılamaz denenler de yapılabilirdi. Yapılmak zorundaydı. Cılavuz'da, Aksu'da, Pazarören'de nasıl yapılmışsa, Kepirtepe'de, Kızılçullu'da da yapılmalıydı. Yapılamaz diyen enstitüden ayrılabilir, bu işlerde ve koşullarda çalışacak ve yapacak eleman aranıp bulunurdu. İsteyenler istedikleri başka yerlere atanabilirdi. Tonguç bunları kırgınlık göstermeden yazıyordu müdürlere. Öğretmenlere ve öğrencilere iletilmesini istiyordu. Ama onun bu sözleri onlarda gitme yerine güç toplama etkisi yaratıyordu. Böyle yapanlara teşekkür için yeni mektuplar yazıyordu. Örneğin Kepirtepe müdürü Nejat İdil'e işten korkan öğretmenlerle ilgili olarak yazdığı acı mektuptan sonra oradaki başarılarla ilgili yazdığı 4 Ağustos 1941 günlü mektupta şunları söylüyor. Kardeşim Nejat, artezyen işini bildiren tele çok sevindik, tebrik ederim. Tabiatla çarpışa çarpışa ondan bir nimet koparabilmek gerçek kahramanlıktır. Bu işe emek verenlerin hepsine çok teşekkürler, gözlerinden öperim. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 46. Köy enstitüleri öğretim programının temeline tarım ve teknik ağırlıklı ders ve çalışmaların yerleştirilmesinde ülkenin tarım politikasını, sanayi politikasını yönlendirmek gibi bir sav yoktu kuşkusuz. Ama o eğitim politikası sonuçta bu alanların nitelikli elemanlarını hazırlamanın temel eğitimini öngörmekteydi. Eğer bugün olsaydı kendi yüksek öğrenimini, bölge okullarını, orta öğretimini, temel eğitimini yaratarak, sayılarını arttırarak ülkenin büyük merkez kurumları olarak gelişeceklerdi. Sistemin bugünkü okullarının oyuncakları teknolojinin en gelişmiş gerçek araçları olacaktı doğal olarak. Her enstitünün helikopterleri, uçak ya da gemileri ülkenin her yerinde tanınacaktı. Dahası ilk eğitim aşamasında teknikle tanışan çocuklarımız, eli kolu kafası hızlı çalışan, çağdaş teknolojinin beklentilerini karşılayabilecek donanımda becerikli gençler olacaklardı.